Dördüncü ayrım. Derslerin onun gözünde gündelik hayatla bir alakası yoktu. Salatayı bir tas suyun içinde yıkıyordu. Bu yüzden de çoğu zaman sümüklü böcekler üstünde kalıyordu. Lise 1'de öğrendiğim temizlik prensipleri uyarınca salatayı birkaç kere sudan geçirmeyi önermem kanına dokunmuştu. Bir başka sefer müşterilerden birinin kamyonunu aldığı bir otostopçuyla İngilizce konuştuğumu gördüğünde şaşkınlıktan dudağı uçuklamıştı. Başka bir ülkeye gitmeden sırf sınıfta bir yabancı dil öğrenmiş olmam ona inanılır gelmiyordu. O dönemde seyrek olarak kindar bir sırıtışla kendini gösteren öfke nöbetlerine girer oldu. Bir suç ortaklığı beni anneme bağlıyordu. Aydan aya çekilen karın ağrıları, hangi sütyenin seçileceği, güzellik ürünleri mevzuları. Annem Royan'a, Gros Horlege Caddesi'ne, alışverişe ve Periyer'deki küçük çatalla pasta yemeye götürüyordu beni. Benim kelimelerimi kullanmaya çalışıyordu. Flört, havalı ve biçimlerim. Masada yok yere kavga patlak veriyordu. Hep haklı olduğuma inanıyordum. Çünkü o tartışmayı bilmiyordu. Yemek yeme ya da konuşma şekliyle ilgili eleştirilerde bulunuyordum. Beni tatile gönderemediği için ona sitem etmek beni utandırmış olmalı. Tavırlarını değiştirmeyi istemenin tamamen meşru olduğuna emindim. Belki de başka bir kızın olmasını tercih ederdi. Bir gün kitaplar, müzik senin için iyi. Benim yaşamak için onlara ihtiyacım yok. Zamanın geri kalanında sükunet içinde yaşardı. Okuldan döndüğümde mutfakta kafeye açılan kapının yanı başında oturuyor olurdu. Sırtı kamburlaşmış, kolları masanın üzerine yaydığı gazetenin iki yanına uzanmış Paris Normandie okurdu. Kafasını kaldırırdı. Vay vay vay, kızımız gelmiş. Karnım zil çalıyor. İyi bir hastalık bu. Canını ne çekiyorsa istediğin kadar ye. En azından beni besleyebildiği için mutluydu. Birbirimize vaktiyle söylediğimiz şeyleri söylüyorduk yine. Küçüklüğümde ne konuşuyorduysak onları konuşuyorduk. Başka bir şey yoktu. Artık benim için yapabileceğim hiçbir şey kalmadığını düşünüyordum. Onun kelimelerinin ve fikirlerinin Fransızca ya da felsefe dersinde sınıf arkadaşlarımın kırmızı kadife koltuklu oturma salonlarında hükmü yoktu. Yazın odamın açık penceresinden kabarttığı toprağı monoton bir şekilde düzleyen belinin sesini duyuyordum. Belki de birbirimize söyleyecek bir şeyimiz kalmadığı için yazıyorum. Yeğenim merkezinde geldiğimiz zamanki harabelerin yerinde şimdi krem rengi alçak binalar, gece boyunca ışıklar içinde modern dükkanlar vardı. Cumartesi ve pazar günleri çevredeki bütün gençler ya sokaklarda turluyorlar ya da kafelerde televizyon seyrediyordu. Mahallenin kadınları merkezdeki büyük gıda pazarlarında sepetlerini pazar günü için tıkapasa dolduruyorlardı. Babam nihayet binasının cephesinde beyaz kaba sıvaya, neon ışıklarına kavuşmuştu. Burnu iyi koku alan öngörü sahibi kahveciler ise daha o zamanda Normandiya usulü dış cephelere, sahte kirişlere, antike lambalara dönmeye başlamıştı. Akşamları masaya yumulup cirosunu hesaplıyordu. Size gelmesinler de ne olursa olsun onlara neredeyse bedava mal verecekler. Ne zaman yedi yeni bir dükkan açılsa bisikletini atlayıp şöyle bir bakmaya giderdi. Tutunmayı başardılar. Mahalle proleterleşti. Banyolu yeni binalara taşınmak için mahalleden ayrılan orta sınıfların yerine dar gelirliler, yeni evli işçiler, sosyal konut beklentisi içindeki kalabalık aileler. Yarın da ödeseniz olur. Ne de olsa her gün yüz yüze bakıyoruz. İhtiyacıklar ölmüştü. Onların yerine gelenlerin ise sarhoş olarak yurda dönmeye hakkı yoktu. Eskisi kadar neşeli olmayan, daha aceleci ve hesabını anında ödeyen, arada sırada içen yeni bir müşteri kitlesi gelmişti arkadan. Şimdi uygun miktarda içki sürümü yaptıklarını hissediyorlardı. Çalıştırıcılık yaptığım bir tatil kampının sonunda beni almaya gelmişti. Annem uzaktan hu hu diye bağırdığında onları fark etmiştim. Babam kamburunu çıkarmış, güneş yüzünden başını öne eğerek yürüyordu. Saçlarını yeni kestirmiş olduğu için hafif kızarmış kulakları yanlardan kepçe gibi görünüyordu. Kilisenin önünde kaldırımda gürültü patırtıyla bağırışarak dönüşte hangi yoldan gidileceğini konuşuyorlardı. Dışarı çıkmaya alışık olmayan bütün o insanlara benziyorlardı. Arabada, gözlerinin çevresinde, şakaklarında sarı lekeler olduğunu fark ettim. Hayatımda ilk defa 2 ay boyunca evden uzakta, genç ve özgür bir dünyada yaşamıştım. Babam yaşlıydı, kırışmaya başlamıştı. Üniversiteye girmeye hakkım olmadığı hissine kapılıyordum. Belli belirsiz bir şey, yemeklerden sonra bir rahatsızlık. Doktor çağırmaktan ödü koptuğundan beni kendine manyezi hapları alıyordu. Nihayet röntgen filmine bakarak Royan'daki uzman doktor midesinde hemen alınması gereken bir polip olduğu teşhisini koydu. Ayrıca masraf çıkarmış olmanın suçluluk duygusu. Başımıza bir bela geldi, diyordu. Ameliyattan sonra mümkün olduğunca az kaldı hastanede ve evde yavaş yavaş kendini toparladı. Güçten düşmüştü. yırtılma olmaması için artık ne sandıkları kaldırabiliyor ne de saatlerce bahçede çalışabiliyordu. Bundan böyle kilerden dükkana, dükkandan kilere koşturup duran, teslimat sandıklarını, patates çuvallarını taşıyan, iki kat fazla çalışan annemin görüntüsü. 59 yaşında gururunu kaybetti. Artık hiçbir işe yaramıyorum. Anneme söylüyordu. Belki de birden çok anlam taşıyordu. Ama kendini toparlama, duruma alışma arzusu rahatını bulmaya çalıştı. Kafasının estiği gibi davranıyordu. Yemek korkunç bir şey haline almıştı. İyi hazmediliyorsa faydalı, midesi kaldırmıyorsa zararlı. Tavaya atmadan önce bifteği ya da mezgiti koklar olmuştu. Yediğim yoğurtların görüntüsü onu tiksindiriyordu. Kafede ya da aile yemeklerinde yiyip içtiklerini anlatıyor, diğerleriyle ev yapımı çorbayla poşet çorbalar konusunda tartışıyordu. Etrafımızda 60'lı yaşlardaki herkes bu konuda konuşmaya meraklıydı. Neredeyse aşeriyor, canının çektiği şeyleri yiyordu. Sucuk, kızarmış karides. Çoğu zaman daha ilk lokmalarda mutluluk umudu suya düşüyordu. Aynı zamanda canı hiçbir şey istemiyormuş gibi yapıyordu. Sürekli olarak yarım dilim jambon yiyeyim bari. Bana şundan yarım bardak versenize. Şimdi tuhaf alışkanlıklar. Galois'es kağıtlarını açıp sonra onları büyük ihtimamla zikzak makinesinde yeniden sarmak gibi. Pazarları paslanmamak için bir zamanlar çalıştığı Dipe ve Fekam dalga kıranlarında Seine kıyısı boyunca arabayla gezintiye çıkardı. Elleri vücudunun iki yanında, avuçları kapalı, dışa doğru dönük, bazen arkasında kenetli. Gezinirken ellerini nereye koyacağını, ne yapacağını bir türlü bilememiştir. Akşamleyin esneyerek yemeği beklerdi. Pazarlar öteki günlerden de yorgun oluyor insan. Siyaset, özellikle bütün bunların son nereye varacak, büyük çarşıda büyük yakınlık. Öğretmen öğrenci olarak Royem Öğretmen Okulu'na girdim. Orada aşırı beslenmiş, aklanmış, paklanmıştım. Elinden her iş gelen adam ayakkabıları bile onarıyordu. Tamamen bedavaya. Bu mutlak olarak insanın bakımını üstlenen sisteme bir tür saygı duyuyordu. Devlet dünya üzerindeki yerimi sunuyordu. Yılın ortasında okuldan ayrılmam onu şaşkına çevirdi. Bu denli güvenlikli, neredeyse damızlık gibi bakıldığım bir yeri özgürlük meselesi adına terk etmemi anlayamadı. Uzun bir süre Londra'da kaldım. Uzaktan soyut bir şefkat haline dönüştü. Sadece kendim için yaşamaya başlıyordum. Annem rapor verir gibi çevresinde olup bitenleri yazıyordu bana. Buraları soğuk. Dua edelim de uzun sürmesin. Pazar günü Granville'deki ahbapları ziyarete gittik. X ana 60'ında öldü. Hiç de ihtiyar sayılmazdı. Ona zahmetli gelen bir dilde ve biçimde yazıyordu. Yazıda espri yapmayı bilmezdi. Konuştuğu gibi yazmaksa ona daha da zor geliyordu. Bunu hiç öğrenemedi. Babam mektubun altına imzasını atıyordu. Ben de onlara yine aynen olup bitenlere dair cevap yazıyordum. Her tür üslup arayışını araya bir mesafe koyma tarzı olarak hissedeceklerdi. Geri geldim. Yine gittim. Royen'de edebiyat lisansı yapıyordum. Birbirlerini daha az hırpalıyorlardı. Sadece o bildik katı uyarılar. Senin yüzünden yine Orangina'yı kaçıracağız. Kiliseye bu kadar takılmanı rahip efendiye nasıl izah ediyorsun acaba? Alışkanlık. Evim ve dükkanın doğru dürüst gözükmesi için hala çeşitli projeleri vardı. Ama yeni müşteriler çekmek için gerekli değişikliklere gittikçe daha az kalkışıyordu. Merkezdeki o beyaz dükkanların bu ne biçim kılık böyle bakışlı satıcı kızlarıyla korkutup kaçırdıklarıyla yetiniyordu. Hırsı kalmamıştı. Bu dükkanın kendisiyle birlikte yok olacağını kabullenmişti. Şimdi hayattan biraz zevk almaya karar vermişti. Daha geç kalkıyordu. Annemden sonra kafede, bahçede yavaş yavaş çalışıyordu. Gazeteyi baştan sona okuyordu. Herkesle uzun uzun muhabbetlere giriyordu. Ölüm, imalarla özdeyişler şeklinde hepimizin sonu. Ne zaman eve gelsem annem, şu babana bir baksana, kağıttan horoz. Yaz sonunda Eylül'de mutfak penceresinin üzerinde mendiliyle yaban arılarını yakalıyor, daha o mevsimde yanmaya başlayan sobanın üstüne atıyordu. Arılar sıçraya sıçraya tüterek ölüyordu. Ne endişe, tasa ne de sevinç bu tuhaf gerçek dışı hayatı sürdürmemi kabullendi. 20 küsur yaşında, hala okul sıralarında. Orangina, portakallı gazoz. Öğretmen olmak için okuyor. Ne okuyor? Müşteriler sormuyordu. Mühim olan tek şey ünvandı ve zaten hiçbir zaman hatırlamazdı. Modern edebiyat, ona hiçbir şey demiyordu. Matematik ya da İspanyolca olsa belki bir derece. Hala beni fazla ayrıcalıklı olmakla yargılayacakları, beni böyle teşvik ettikleri için zengin oldukları sanılacağı endişesi duyuyordu. Aynı zamanda burslu olduğumu söylemeye de cesaret edemiyordu. Kolumu kıpırdatmadan devletten para aldığım için fazla şanslı oldukları düşünülebilirdi. Her zaman arzu, heves ve kıskançlıkla çevrili. Bazen sabaha kadar uyumadığım bir gecenin ardından pazar sabahı onlara gidiyordum. Akşama kadar uyuyordum. Tek bir söz bile etmeden adeta takdir. Genç bir kız pekala uslu uslu eğlenebilir. Her şeye karşı normal olduğumun kanıtı gibi. Veyahut içine girilemez entelektüel ve burjuva dünyanın ideal bir tasviri. Bir işçinin kızı hamile kalıp evlense bütün mahalle bilirdi. Yaz tatillerinde üniversiteden bir iki arkadaşımı yaya davet ederdim. Mühim olan insanın kalbi diyen ön yargısız kızlar. Çünkü ailesine tepeden bakılacağını tahmin eden herkes gibi ben de önceden haber veriyordum. Bilirsin işte, bizimkiler mütevazı insanlardır. Bu iyi eğitimli, iyi aile çocuğu genç kızları ağırlamaktan çok mutlu oluyordu. Onlarla uzun uzun sohbet ediyor, kibar davranma telaşıyla susup kenara çekilmiyordu. Arkadaşlarımla ilgili her şeye candan bir alaka gösteriyordu. Yemekte neler olduğu endişe kaynağıydı. Matmazel Genevieve domates sever miydi acaba? Kendini paralıyordu. Ben bu arkadaşlarımdan birinin ailesinin evine gittiğimde gelişimin bir değişikliğe yol açmadığı bir yaşam tarzını doğal olarak paylaşmam kabul ediliyordu. Onların en ufak bir tuhaf bakıştan çekinmeyen dünyalarına giriyordum. Bu dünya bana açıktı çünkü kendi dünyamın tavırlarını, fikirlerini ve zevklerini unutmuştum. Bu dünyalarda gayet sıradan bir ziyaret olarak görülen şeyi adeta bir şölene çevirerek babam arkadaşlarımı onurlandırmak ve yol yordan bilen birisi olarak gözükmek istiyordum. Özellikle bir aşağılık duygusu açığa vuruyordu. Kızlar mesela "Günaydın efendim, ne haber?" gibi laflarla ellerinde olmadan bunu görüp kabul ediyorlardı. Bir gün gurur dolu bakışlarla "Seni hiç mahcup etmedim." Bir yazın sonunda çıktığım bir siyaset bilimi öğrencisine eve getirdim. Arkadaşların özgürce girip çıktığım modem, varlıklı çevrelerde çoktan yok olmuş olan aile içine girme hakkını tanıyan gösterişli tören. Bu genç adamı ağırlamak için kravat taktı. Mavi iş tulumunu çıkarıp pazar günleri giydiği pantolonunu giydi. Sevinçten etekleri zil çalıyordu. Müstakbel kocamı oğlu olarak sayabileceğinden aralarındaki eğitim farkının ötesinde onun erkek erkeğe bir ortaklıkları olduğundan emindi. Ona bahçesini tek başına kendileriyle yaptığı garajını gösterdi. Kızını seven bu oğlan tarafından değerin teslim edileceği umuduyla yapmayı becerdiği şeyleri, maharetlerini sergiliyordu. Ona gelince iyi aile çocuğu olmak yeterliydi. Annemle babamın en fazla takdir ettiği nitelik buydu. Bu onlara hayatta elde edilmesi en zor şeylerden biri gibi geliyordu. Bir işçinin oğlu olsaydı yapacaklarının tersine yürekli bir insan olup olmadığını, içki içip içmediğini öğrenmeye kalkışmadılar. Bilginin ve oturup kalkmayı bilmenin doğuştan mükemmel bir iş dünyanın işareti olduğunu derin inancım. Belki de yıllardan beri beklenen bir şey daha az kaygı. Artık herhangi birisine varmayacağımdan ya da dengesiz olmayacağımdan emin. Kendisini damadından ayıran kültür ve iktidar açığını sonsuz bir cömertlikle telafi etmeye arzulayarak tasarruflarının bu genç evlere katkıda bulunmaya yaramasını istedi. Bizim artık pek bir işeye ihtiyacımız yok. Seyn Nehri'ne bakan güzel manzaralı bir lokantadaki düğün yemeğinde başını hafif arkaya atıp iki eli dizlerinin üstünde seyirli peçetesinin üzerinde oturuyor ve belli belirsiz gülümsüyor. Yemeği beklerken sıkılan bütün herkes gibi. Bu gülümseme aynı zamanda bugün her şey çok iyi anlamına da geliyor. Ismarlama diktirdiği lacivert çizgili bir takım elbise. Hayatında ilk defa kolları düğmeli beyaz bir gömlek var üstünde. Hafızadan çekilmiş bir anlık bir sahne. Gülüşüp dururken bir an başımı o tarafa çevirmiştim. Eğlenmediği her halinden belliydi. Sonra bizi artık sadece uzaktan uzağa gördü. Kocamın idari mevkide görevli olduğu Alpler'de turistik bir şehirde oturuyorduk. Duvarları Hint keneviri kumaşıyla kaplıyor, aperatif olarak viski ikram ediyor, radyoda klasik müzik programları dinliyorduk. Kapıcıyla nezaketten iki çift laf ediyorduk. Dünyanın diğerini sadece bir dekor olarak gören bu yarısına süzülmüştüm. Annem mektup yazıyordu. Dinlemek için eve gelebilirsiniz. Onları görmeye gelmeyi, sırf onlar için gelmeyi söylemeye cesaret edemeyerek. Ben tek başıma gidiyordum. Damatların ilgisizliğinin gerçek nedenlerini dile getirmeyerek. Sözle anlatılamaz nedenler. Onunla benim aramda, benim öylece kabullendim. İmtiyazlı bir burjuva ailenin çocuğu olarak doğmuş, sürekli olarak müstehzi bir adam. Yürekli insanların muhabbetinden nasıl, ne kadar keyif alabilirdi? Tamam, nezaketlerini o da kabul ediyordu ama bu asla onun gözündeki en temel eksikliği, manevi sohbetleri telafi etmeye yetmiyordu. Onun ailesinde örneğin bir bardak kırılsa birisi derhal "dokunmayın, paramparça oldu" diye haykırırdı. Sully Prudhomme'un dizesi. Paris treninden beni karşılamak için hep annem gelir, çıkış parmaklıklarının orada beklerdi. Zorla valizim elimden alırdı. "Sana göre fazla ağır, sen alışık değilsin." Bakkalda babamın benimle çarçabuk öpüşmek için bir saniyeliğine hizmet etmeyi bıraktığı bir iki kişi olurdu. Mutfakta otururdum. Onlar ayakta dururdu. Annem merdivenin başucunda. O kafeye açılan kapının kenarına sırtı dayalı. O saatte güneş masaları tezgahın üzerindeki bardakları ışıldatırdı. Bazen ışık huzmesinin içinde konuşmalarımıza kulak kabartan bir müşteri. Uzaktayken annem ve babamı sözlerinden, hareketlerinden arındırmışım. Tanrı'nın sevgili kulları. Yeniden eğleri geniş söyleşlerini, kaba konuşmalarını duyuyorum. Onları yine her zaman oldukları gibi buluyorum. Şimdi bana gayet doğal gelen bu doğru dilden, ölçülü duruştan yoksun. Çantamdan ona getirdiğim hediyeyi çıkarıyorum. Keyifli paketi açıyor. Bir tıraş losyonu. Rahatsızlık, gülüşmeler. Ne işe yarar bu? Sonradan nonoş gibi kokacağım. Ama süreceğine söz veriyor. Kötü hediye, gülünç sahne. Eskiden olduğu gibi ağlayacağım geliyor. Demek ki asla değişmeyecek. Asla. Mahalledekilerden bahsediyoruz. Evlenenler, ölenler, iyiden ayrılanlar. Ben onlara evimizi, Lois Philip çalışma masasını, kırmızı kadife koltukları, hifi müzik setini tarif ediyorum. Kısa sürede artık dinlemez oluyor. Kendisinin bilmediği bir lüksten yararlanmam için beni yetiştirmişti. Mutluydu ama Dunlopillo ya da Antika Komodin onun gözünde başarımı teyit etmekten başka bir anlam taşımıyordu. Sık sık kısa yoldan tabii hepsini hak ettiniz. Hiçbir zaman yeterince uzun kalmıyordum. Kocam için bir şişe konyak veriyordu. Tabii tabii bir dahaki sefere o da gelir. Hiçbir şeyi açık etmemenin gururu onu idare edeceksin işte. Dört bir yandaki işçi müşterileri kendine toplayan Y'deki ilk süpermarket açıldı. Nihayet kimseyle muhatap olmadan alışveriş yapabilecek. Ama yine de şehirden gelirken unutulan bir paket, kahve, çiğ krema ya da okula giderken birkaç ıvır zıvır için küçük bakkal dükkanının kapısını aşındırmaya devam ediyorlardı. Dükkanı satmaya düşünmeye başladı. Vaktiyle burayla birlikte almak zorunda kaldıkları bitişikteki eve taşınırlardı. İyi şarap ve konserveler getirtirdi. Taze yumurta için birkaç tavuk yetiştirirdi. Bizi görmeye Hoyte Savoy'a gelirlerdi. Daha o zamandan 65 yaşında sigorta hakkı olmasından ötürü hoşnuttu. Eczaneden döndüğünde masaya oturup büyük bir mutlulukla ilaç kutularının küpürlerini yapıştırıyordu. Hayatı gittikçe daha çok seviyordu. Bu anlatıyı yazmaya başladığım Kasım ayından bu yana birkaç ay geçti. Çok zamanımı aldı. Çünkü unutulmuş geçmişte kalmış olayları gün ışığına çıkarmak benim için sıfırdan uydurmak kadar kolay değil. Hafıza direniyor. Eski dükkanın çıngırağının sesinde içi geçmiş kavun kokusundan beliriveren Y'deki kendimi yaz tatillerimi hatırlamaya güvenemezdim. Gökyüzünün renginin yakınımızdaki Oysa ırmağındaki kavaklarının yansımalarının bana öğreteceği bir şey yok. Bekleme odalarında oturan ve sıkılan insanların tavırlarında, çocuklarına seslenişlerinde, tren istasyonlarındaki vedalaşmalarında babamın yüzünü aradım ben. Orada burada rastladığım, adını sanını bilmediğim, hiç farkında olmadan üzerlerine gücü ya da ezikliği, aşağılanmışlığı taşıyan insanlarda onun durumunun unutulan gerçekliğini yeniden buldum. İlkbahar olmadı. Kasım'dan beri sanki hiç değişmeyen, serin ve yağmurlu kışın ortasında birazcık daha soğuyan havalarda eve kapanmışım gibime geliyor. Kitabımın sonunu aklıma getirmiyordum. Çünkü yaklaştığını biliyorum. Haziran'ın başında sıcaklar da bastırdı. Sabahın kokusundan havanın iyi olacağı anlaşılıyor. Yakında yazacak bir şeyim kalmayacak. Son sayfaları geciktireyim isterdim. Hep benim önümden gitseler keşke. Ama artık çok fazla geriye dönmek, orayı burayı düzeltmek, birkaç olgu eklemek ya da hatta mutluluk neredeydi diye sormak bile mümkün değil. Sabah trenine bineceğim ve her zaman olduğu gibi ancak akşamleyin oraya varacağım. Bu sefer onlara 2,5 yaşındaki torunlarını götürüyorum. Annem çıkış parmaklıklarının orada bekliyordu. Beyaz bluzun üzerine geçirdiği tayyörünün ceketi, düğünümden beri boyamaya bıraktığı saçların üzerinde bir eşarp. Şaşkın ve yorgunluktan çıtı çıkmayan çocuk. Bu bitmek tükenmek bilmeyen yolculuğun sonunda kendisini öptürüyor ve elinden tutup sürükleyen anneme teslim oluyor. Sıcaklık biraz olsun azalmıştı. Annem hep kısa ve acele adımlarla yürür. Birden yavaşlayıp bağırıyordu. Bak sen, yanımızda küçük bey de var. Hadi bakalım. Babam bizi mutfakta bekliyor. Yaşlanmış gibi görünmedi gözüme. Küçük torunun şerefini önceki gün berbere gittiğini annem söyleyince fark ettim. Karmakarışık gürültülü, patırtılı bir sahne, nidalar, çocuğa sorulan cevabı beklenmeyen sorular, yavrucağı yormamak için kendi aralarında tartışmalar, keyif sonuçta. Neredeymiş benim yavrucuğum bakalım diye onu aradılar. Annem onu şeker kavanozlarının oraya götürdü. Babam bahçeye çilekleri, sonra da tavşanları ve ördekleri göstermeye. Torunlarını tamamen ele geçiriyorlardı. Onunla ilgili tüm kararları kendileri veriyorlardı. Sanki ben bir çocukla meşgul olmayı beceremeyecek küçük bir kız olarak kalmışım gibi. Öğlen uykusu uyutmak, şeker yedirmemek gibi çocuk yetiştirme konusunda benim gerekli gördüğüm ilkeleri kuşkuyla karşılıyorlardı. Pencerenin kenarında masada dördümüz beraber yemek yiyorduk. Çocuk benim kucağımda huzurlu güzel bir akşam özgürlüğe kavuşma anı gibi. Eski odam gündüzün sıcaklığının içine çekmiş. Benimkinin yanına küçük bey için küçük bir yatak yerleştirmişler. Bir süre kitap okumaya çalıştıktan sonra ancak sabahın ikisine doğru uyuyabildim. Fişe takar takmaz başucu lambasının kordonu kıvılcımlar saçarak karardı. Ampul yandı. Bacaklarını büküp oturmuş bakır bir tavşanı süslediği mermer bir kaidenin üzerinde oturan küre şeklinde bir lambaydı. Zamanında onu çok güzel buluyordum. Uzun süreden beri yıpranmış olmalıydı. Evde hiçbir zaman bir şey tamir ettirilmezdi. Eşyalara karşı ihmalkarlık. Şimdi bir başka zaman. Geç kalktım. Yanında da annem alçak sesle babamla konuşuyordu. Geceleyin kustuğunu söyledi bana. Tuvalet kovasına bile yetişememiş. Dün öğlen yemeğindeki tavukları çıkardığına bakarak annem hazımsızlıktan şüphe ediyordu. Babam her şeyden çok annemin yeri temizleyip temizlemediğini dert ediyor, göğsünde bir yerinin ağrıdığından şikayet ediyordu. Sesi değişmiş gibi geldi bana. Küçük bey yanına yaklaştığında kıpırdamadan öylece sırt üstü yatmaya devam etti. Doktor dost doğru yatak odasına çıktı. Annem aşağıda müşterilerle ilgileniyordu. Doktorun yanına daha sonra gitti ve ikisi birlikte mutfağa indiler. Merdivenlerin eşiğinde doktor anneme onu Royan Devlet Hastanesi'ne kaldırmak gerektiğini fısıldadı. Annem birden çözüldü. En başından beri bana ne dokunuyoruz hep onu yemek istiyor diyordu ve maden suyunu götürürken babama biliyorsun aslında miden hassas. Anlamaz bir halde bizim başında fark edemediğimiz hastalığın ciddiyetini kabul edemeden doktorun muayene sırasında kullandığı temiz peçeteyi çekiştirip duruyordu. Doktor sözüne devam etti. Karar vermek için bu akşamı bekleyebilirdik. Belki de basit bir ateş nöbetiydi. Ben ilaçları almaya gittim. Ağır bir gün olacağı belliydi. Eczacı beni tanıdı. Geçen seneki son ziyaretime göre sokaklarda biraz daha fazla araba var. Burada her şey tıpkı çocukluğumdaki gibi. Öylesine aynıydı ki babamın hakikaten hasta olduğunu idrak edemiyordum. Türlü için sebze aldım. Müşteriler patronu görmedikleri için endişelendiler. Bu güzel havada nasıl hala kalkmamıştı? Rahatsızlığına kendi durumlarını kanıt olarak göstererek basit sebepler yakıştırıyorlardı. Dün hava en az 40 derece vardı. Ben de onun kadar bahçede dursaydım kesin düşüp bayılırdım. Ya da bu sıcakta insan kendini iyi hissetmiyor ki. Dün ağzıma bir lokma koymadım. Annem gibi onlar da babamın duaya uymayı reddettiği, delikanlı gibi davranmaya çalıştığı için hastalandığını düşünüyor gibiydiler. Cezasını bulmuştu. Artık bir daha öyle davranmamalıydı. Öğlen uykusu saatinde yatağın yanından geçerken çocuk sordu. Amca niçin uyuyor? İki müşteri arasında annem sürekli yukarı çıkıyordu. Dükkanın çıngırağının her çalışında eskiden olduğu gibi inip servis yapması için gelen var diye sesleniyordum. Babam sadece su içebiliyordu ama durumu ağırlaşmıyordu. Akşamleyin doktor bir daha hastane lafı etmedi. Ertesi gün ne zaman annem ya da ben kendini nasıl hissettiğini sorsak öfkeyle iç çekiyor ya da iki gündür bir şey yememiş olmaktan şikayet ediyordu. Doktor adeti üzere tek bir kez şaka yapmamıştı. Aksi sıpa. Öyle sanıyorum ki onun merdivenlerden aşağı indiğini gördüğümde bunu ya da başka bir şakayı beklemiştim. Akşamleyin gözleri önüne eğik, annem mırıldandı. Bu hastalığın sonu nereye varacak bilemiyorum. Babamın muhtemel ölümüne henüz ağzını almamıştı. Önceki günden beri yemeklerimizi beraber yiyor, aramızda hastalıktan söz etmeden çocukla meşgul oluyorduk. Göreceğiz diye cevap verdim. 18 yaşıma yaklaşırken zaman zaman bana, eğer başına bir talihsizlik gelirse ne yapmak zorunda kalacağını biliyorsun derdi. Talihsizin ne olduğunu belirtmeye gerek yoktu. Asla kelimeyi telaffuz etmeden her ikimiz de neyin söz konusu olduğunu biliyorduk. Hamile kalmak. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece babamın solunumu çok derinden ve sanki içi yırtılıyormuş gibi gelmeye başladı. Sonra nefesinden farklı olarak çok güçlü ve kesintisiz bir hırıltı çıkmaya başladı. Korkunçtu. Çünkü ciğerlerinden mi yoksa bağırsaklarından mı geliyor anlaşılmıyordu. Sanki bütün iç organlar birbirini geçiyordu. Doktor ona sakinleştirici bir iğne yaptı. Biraz yatıştı. Öğleden sonra ütülenmiş çamaşırları dolaba yerleştirdim. Meraktan kalın pembe pazende bir örtüyü çıkarıp yatağın kenarına açtım. O anda ne yaptığıma bakmak için doğruldu. Yeni sesiyle döşeğinin kılıfını değiştirmek için yaptırdı onu annen dedi. Döşeği göstermek için yorganı çekti. Hastalığın başından bu yana ilk defa etrafındaki bir şeyle ilgileniyordu. Bu anı hatırladığımda hala hiçbir şeyin yitip gitmediği hissine kapılıyorum. Ama bunlar o kadar da hasta olmadığını göstermek için sarf ettiği laflar. Halbuki tam da dünyaya asılmak için gösterdiği bu gayret ondan uzaklaşma olduğunun işaretiydi. Daha sonra benimle bir daha hiç konuşmadı. Bilinci tamamen yerindeydi. Rahibe iğne için geldiğinde yan dönüyor. Annem ağrısı var mı, susadı mı diye sorduğunda evet ya da hayır diye cevap veriyordu. Arada sırada sanki iyileşmenin anahtarı oradaymış gibi birileri vermeyi reddediyormuş gibi itiraz ediyordu. Hiç değilse yemek yiyebilseydim bari. Kaç günden beri ağzına lokma girmediğini hesaplamayı bırakmıştı artık. Annem tekrar ediyordu. Biraz diyetten bir zarar gelmez. Çocuk bahçede oynuyordu. Bir yandan Simone de Beauvoir'ın Les Mandarins'ini okumaya çalışırken bir yandan da onları nezaret ediyordum. Kendimi okumaya veremiyordum. Bu kalın kitabın belli bir sayfasına geldiğimde babam artık yaşamıyor olacaktı. Zerler sürekli durumunu soruyorlardı. Tam olarak nesi olduğunu öğrenmek istiyorlardı. Enfarktüs mü, güneş çarpması mı? Annem muğlak cevapları kuşkulanmalarına yol açıyor. Onlardan bir şey sakladığımızı düşünüyorlardı. Bizim için ismin önemi kalmamıştı. Pazar sabahı suskunluklarla kesilen şarkılı bir mırıldanmayla uyandım. Dini, son kutsal yağ sürme töreni. Olabilecek en müstehcen şey. Başım yastığıma gömdüm. Annem sabah ayinin çıkışında başlarımı yakalamak için erkenden kalkmış olmalı. Daha sonra annem aşağıda müşterilere bakarken bir ara onun yanına çıktım. Başı önüne eğik. Yatağının kenarına oturmuş bir halde buldum onu. umutsuzlukla yatağın yanındaki sandalyeye dikmişti gözlerini. İleri doğru uzattı elinde boş bardağını tutuyordu. Eli zangır zangır titriyordu. Bardağı sandalyenin üzerine koymak istediğini hemen anlayamadım. Bitmez tükenmez saniyeler boyunca eline baktım. Umutsuz haline. Nihayet bardağı aldım. Bacaklarını yatağın üzerine koyarak onu yeniden yatırdım. Bu kadarını yapabilirim. Ya da bunu yapabilecek kadar büyüdüm artık. Ona hakikaten bakmaya cesaret ettim. Yüzü kafamda yer etmiş olan her zaman görüntüsüyle ancak uzaktan alakalıydı. Takma dişlerinin çevresinde diş etlerinin üstünde dudakları büzüşüyordu. Yataklarının başucunda dini okulun müdiresinin bize bağıra çağıra Noel şarkıları söylettiği düşkünler yurdundaki yatağa düşmüş ihtiyarlardan biri gibi olmuştu. Yine de bu halde bile daha çok uzun süre yaşayabilirmiş gibi gelmişti bana. Öğleyin saat yarımda çocuğu yatırdım. Uykusu yoktu. Yatağın üstünde var gücüyle yağ gibi zıplayıp duruyordu. Babam gözleri fal taşı gibi açık, zorluklarla nefes alıyordu. Annem her pazar olduğu gibi saat 1'e doğru kafeyi ve bakkalı kapadı. Ben bulaşıkları yıkarken teyzemle kocası geldi. Gidip babamı gördükten sonra mutfağa yerleştiler. Onlara kahve ikram ettim. Annemin yukarıda yavaş yavaş yürüdüğünü, merdivenleri inmeye başladığını işittim. Hiç de adet olmayan yavaş adımlarına rağmen kahvesini içmeye geldiğini sandım. Tam merdivenin kıvrımında yavaşça "Bitti," dedi. "Dükkan artık yok. Eski tarz dış cephesi, tergal perdeleriyle bir ev şimdi orası. Şehir merkezinin yakınında bir stüdyoda yaşayan annemin gidişiyle ticarethane sona erdi. Mezarına güzel bir mermer anıt diktirdi. AD 1899-1967. Yalım ve bakım gerektirmiyordu. İçine girdiğim burjuva kültürlü dünyanın kapısının eşiğinde bırakmak zorunda olduğum mirası gün ışığına çıkarmayı bitirdim. 12 yaşındayken bir pazar ayinden sonra babamla birlikte belediyenin geniş merdivenlerini tırmandık. Belediye kütüphanesinin kapısını aradık. Daha önce oraya hiç gitmemiştik. Sevinçten deliye dönmüştüm. Kapının arkasından en ufak bir ses gelmiyordu. Babam yine de kapıyı itti. İçeride çıt çıkmıyordu. Kiliseden bile daha sessiz, parke gıcırdıyordu ve hepsinden önemlisi o tuhaf eski koku. Güneş ışınlarını kesen çok yüksek bir tezgahın arkasındaki iki adam kendilerine doğru yaklaşmamızı seyrediyordu. Babam soruyu sormayı bana bıraktı. Ödünç kitap almak istiyorduk da. Adamlardan biri derhal, ne tür bir kitap istiyordunuz? Evdeyken ne istediğimizi önceden bilmemiz ve kitap adlarını da bisküvi markaları kadar kolayca sayabilmemiz gerektiği aklımıza gelmemişti. Bizim yerimize seçtiler. Benim için Columba, babam için hafif bir Maupassant romanı. Kütüphaneye bir daha gitmedik. Kitapları muhtemelen gecikmeli olarak annem götürüp iade etmek zorunda kaldım. Beni bisikletiyle evden okula götürürdü. Yağmurun ve güneşin altında iki kıyı arasında yolcu taşıyıcısı. Belki de en büyük gururu, hatta varoluşunun sebebi, onu hor görmüş olan dünyaya ait olmam. Şarkı söylerdi. Şu kürekler bizi döndürüp duran. Bir kitap adı hatırlıyorum. The Experience Des Limites, Sınırların Tecrübesi. İlk sayfaları okurken kapıldığım yılgınlık, metafizik ve edebiyattan başka bir şey yoktu. Yazdığım bütün zaman süresince ödevleri de düzeltiyor, anlatım modelleri gösteriyordum. Çünkü bunun için para veriyorlardı. Bu fikir oyunları bende lüksle aynı duyguyu, gerçek dışılık duygusu, ağlama arzusu uyandırıyordu. Geçen sene Ekim ayında alışveriş arabasıyla kuyrukta beklerken kasiyeri tanıdım. Eski bir öğrenci, yani 5 ya da 6 yıl önce benim öğrencim olduğunu hatırladım. Ne adını ne de hangi sınıfta onu okuttuğumu hatırlıyordum. Sıra bana geldiğinde bir şey söylemiş olmak için "Nasılsınız? Buradan memnun musunuz?" diye sordum. "Evet evet" diye cevap verdi. Sonra konserve kutularını ve içecekleri kasadan geçirip rahatsız bir şekilde "Teknik okulu yürütemedim" dedi. Hangi dalı seçtiğini hala hatırladığımı sanıyor olmalıydı. Ama niçin teknik okula gönderildiğini ve hangi branşta olduğunu unutmuştum. "Ona hoşça kalın" dedim. O bir sonraki müşteriye geçmişti bile. Sol eliyle malları alıyor, sağ eliyle bakmadan tuşlara basıyordu. Kasım 1982, Haziran 1983. Annie Ernaux'un Babam adlı eserinin sonudur.